Ayrım 32.
Hemen bir ateşkes anlaşmasına varmanın kaçınılmaz görünen savaşı önleyip krizi çözümleyeceğine inanan Marshall, bir Arap delegasyonuyla birlikte Birleşik Amerika, Fransa ve Belçika temsilcilerini de alarak hemen Tel Aviv'e dönmesi ve orada görüşmelere başlaması için Kutsal İnek diye adlandırılan Birleşik Amerika Başkanı'nın özel uçağını Moshe Sharet'in emrine vermeyi teklif etti. Dipnot: bu üç ülke Filistin'de ateşkesi sağlamak için kurulacak bir komitede Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirilmişti. Sharet bu akıl almaz teklifi tatlılıkla geri çevirdi. Yine de Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın teklifleri ürün vermekte gecikmedi. Sharet öğütlerini desteklemeye kararlı olarak yanından ayrıldı. Yahudi Ajansı'nda görevli meslektaşlarının aralığında ne kadar bölündüklerini biliyordu. Kurulacak devletin resmen açıklanması sonucu sadece iki, en çok üç oya bağlı olan bir oylama konusuydu. Bu oyların da eski hayalin çağrısını dinleyip dinlemeyeceği ya da sınırlarda çınlayan savaş davullarından ürküp ürkmeyeceği belli değildi. Marshall'ın mesajının bu oylama üzerindeki ağırlığının bilincinde olan Moshe Sharet hemen Tel Aviv'e dönmeye karar verdi. Uçağına binmeden kısa süre önce New York havaalanı hoparlörlerinden biri onu telefona çağırdı. Chaim Weizmann, Waldorf Astoria Oteli'ndeki yatağından Sharet'i arıyordu. Yaşlı bilgin çok önemli bir sır biliyordu. Gider ayak öğüt vermeden Sharet'in yola çıkmasını istememişti. Bu sır Weizmann'ın ölümünden 10 yıl sonra açıklanacaktı. Yahudi liderin son mektubunu getiren yargıç Samuel Rosenman'a Başkan Truman şu itirafta bulunmuştu: "Doktor Weizmann bana vicdan azabı veriyor." Ardından da bir Yahudi devleti kurulduğu ilan edilirse Birleşik Amerika'nın bu devleti hemen tanıması için elinden gelen her şeyi yapacağını eklemişti. Yargıçtan da bunu sadece Chaim Weizmann'a açıklayacağına söz vermesini istemişti. Ateş ve heyecandan titreyen bir sesle pek çok Yahudinin sık sık ılımlı olmakla suçladığı kişi Sharet'e son bir çağrıda bulundu. "Gevşemelerine engel olun," diye yalvardı. "Zaferi boşa harcamalarına engel olun. Yahudi devletini ya şimdi ilan edersiniz ya da hiçbir zaman." Kudüs tarihinde ilk kez bir topçu ateşinin gümbürtüsü duvarları sarsıyordu. Galile kibutslarını bir türlü ele geçiremeyen Fevzi el Kavukçu, ordusunu Yahuda tepelerine çıkarmıştı. En seçkin Yahudi birliklerinin ulaşamadığı Nebi Samuel tepesinden öcünü alacaktı. Toplarının ağzına karşı Arap topçularının düşleyebileceği en güzel hedef, Kudüs'ün bütün Yahudi kesimi uzanıyordu. Bu ürkütücü gümbürtünün ortalık yerinde dünyanın kuruluşu kadar eski bir tören yapılacaktı gizlice. Joseph Nevo bir haham, Naomi de bir arkadaşının dairesini bulmuştu, evleneceklerdi. Genç kız annesinin kuşkularını uyandırmadan beyaz bir bluzla bir pileli etek uydurabilmiş, ancak elektrik akımı kesik olduğundan bunları ütüleyememişti. Duvağına gelince bu da bir şapka süsüydü. Nişanlılar sabırsızlanmaya başlıyorlardı ki haham onları çağırdı ve her türlü dini tören için gerekli olan 10 kişilik kurul toplanmadıkça nikah kıyılamayacağını bildirdi. Arap topçularının boşalttığı sokaklarda 4 Hagana askeri buldular ve nikah töreni sırasında geline damadın tepesinde tutulan hubbayı, yani bir çeşit örtü, onların eline verdiler. Bir kız arkadaşları da yakındaki Yahudi ajansı binasına koşup eksik olan 5 kişiyi sağlamaya çalıştı. "Çabuk, nikah için 10 kişi gerekiyor." Artık tören yapılabilecekti ki biri kapıyı vurdu. Bu ajansla çalışan bir İngiliz memur, genç kızın annesinin yakın bir dostuydu. "Zavallı yavru," dedi, "duyduğuma göre 10 kişi toplamaya çalışıyormuşsunuz." İngiliz kas katı mantığıyla böyle bir zamanda ancak cenaze töreni yapılacağından emindi. Tören sonunda Nebo, molozları birkaç yüz metre ötede bulunan tapınağın yıkılışının anısına topuğuyla bir bardak kırdı. Ardından da genç karısını uzun uzun öptü. Kız doğru annesinin yanına dönecek, kendisi de birliğine katılacaktı. Katamon'un gururlu Fatih'i, damadı olduğunu bilmeyen kadını Kudüs'ten uzaklaştırmanın yolunu bulmadıkça evlilikten payına düşen mutluluk bu öpücükle sınırlanacaktı. Birleşik Amerika Başkanı karşısındakileri bir yargıcın dikkatiyle süzüyordu. Gerçekten de bir duruşma söz konusuydu. Yahudi diplomasisi temsilcisinin Tel Aviv'e dönüşünden 2 gün sonra Harry S. Truman hükümetini karşılaştığı en acil dış politika sorununu tartışmak için danışmanlarını toplantıya çağırmıştı. Bu sorun da Amerika'nın bütün uyarılarına rağmen eğer ilan edilirse Yahudi devletinin tanınması sorunuydu. Başkanın cevabı su götürmezdi. Chaim Weizmann'a verdiği sözü tutmak zorundaydı. Ama bu kararın da başlıca danışmanları tarafından onaylanmasını istiyordu. Ancak kurulacak devletin hemen tanınması yönündeki görüşlerin reddedilemeyeceğinden emin olduğu için açık ve kesin bir görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanı Marshall'ı, yardımcısı Lovett'i, deniz danışmanı Clark Clifford'u ve siyasi danışmanı David Niles'ı bir araya getirmişti. Marshall hemen yeni devletin tanınmasına karşı olduğunu bildirdi. Bakanlığında görevli diplomatların çoğu bu tasarıya karşı olduklarını açıklamışlardı. Kendisi de bu çoğunluğun görüşünü hesaba katmak zorundaydı. Orta Doğu'daki büyük elçilerinden biri olan George Batsford yeni bir telgraf çekmişti. Eğer Birleşik Amerika Yahudi Devleti tanır ve Siyonist politikayı kayıtsız şartsız desteklemeye devam ederse, 20 yıl geçmeden Sovyetler Birliği Orta Doğu'nun hakim gücü haline gelecektir. Marshall Siyonistlere yakınlık duymasına rağmen Moshe Sharet'e de söylediği gibi Yahudi Devleti'nin Araplara karşı dayanabileceğine inanmıyordu. Savunma Bakanı'nın görüşü de bu inancını güçlendirmişti. Yahudilerin kendilerine nerede yer bulacaklarını size söyleyeyim demişti James Forrest Lona. Arapların hepsini dökecekleri denizde. Dolayısıyla da Marshall Truman'a yeni devlet yaşayabileceğini bütün dünyaya ispatlamadıkça resmen tanımayı ertelemesini öğütledi. Clark Clifford kesinlikle karşı görüşü savundu. Yeni devletin tanınması için Truman'a ısrar etmekle kalmadı, Siyonizm sorunuyla ilgili ve geçmiş tutumlarına uygun düşen tek yolu tutması, Birleşik Amerika'nın diplomatik onayını ilk gösteren ülke olarak yeni devleti tanıması için başkan üzerinde bir baskı yaptı. Marshall sırf iç politika kaygılarına dayanan bu tutuma şiddetle karşı çıkmakla kalmadı. Üstelik bu tartışma ona yersiz geliyor ve Amerikan dış politikasında sorumlu kişi olarak imtiyazlarının kabul edilemeyecek biçimde çiğnenmesi anlamını taşıyordu. Tanıma kararına karşı olduğunu kesinlikle tekrarladı. Başkan Truman'ın büyük hayranlık beslediği yaşlı doktoru en sonunda hoşnut bırakmak için yeni devleti tanıma isteği ne kadar büyük olursa olsun Marshall'la ilişkilerinin kopması tehlikesini de göze alamazdı. Dışişleri Bakanı hükümetinde en büyük ihtiyacını duyduğu kişiydi. Hepinize öğütlerinizden de ötürü teşekkür ederim dedi sonunda. Görüşlerinizi kabul ediyorum. General Marshall, bugünün şartlarında Birleşik Amerika Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul etmeyecektir. 28. Okullar açıldığında geri döneceğiz. Sir William Fitzgerald'ın uzun ve kıvırcık perukası, Hermin kürklü giysisi 12 yıldan beri Filistin'deki İngiliz adaletinin soylu ideallerini temsil ediyordu. Yüzlerce Arap ve Yahudi Chief Justice'in yani adaletin başı kürsüsü önünden gelip geçmişti. Kendi yöneticileri ve İngiltere hükümeti siyasi anlaşmazlıklarını çözümlemekten aciz kalırken hiç değilse onun kararlarında özel anlaşmazlıklarına hukuki bir çözüm yolu bulmuşlardı. Bu tatlı Mayıs sabahı İngiliz adaletinin Filistin'de karşılaşacağı son işi çözümleyecekti yargıç. Sadece arada bir işitilen tüfek sesleri mahkeme salonunun sessizliğini bozuyordu. Gündeminde kayıtlı son iş acı bir simgesellikteydi. Biri Arap, öteki Yahudi, iki toprak sahibi aynı toprak parçasını istiyorlardı. Kararını açıkladıktan sonra Sir William mahkeme salonundan ayrıldı. Salon boşalır boşalmaz da kraliyet armasını eliyle çıkarmak için salona döndü. Aslanla at gövdeli ve alnının ortasından bir boynuz uzanan hayvanın çevrelediği Tanrı ve Hukukum yazılı armayı özenle koltuğunun üzerine bıraktı. Kendi kendine de böylece Filistin'deki İngiliz adaletinin sona erdiğini düşündü. Çalışma odasına döndüğünde giysisiyle perukasını çıkardı, kitaplığına ve üzerinde nefis bir altın yıldızlı okkanın durduğu masasına özlemle bir kere baktıktan sonra çıktı. Kapıyı kapayacak yerde boşaltılan yere gelip sahip çıkabilecek olanı düşünerek bu kez anahtarı görünür biçimde kilidin üzerinde bıraktı. Kutsal topraklarda 30 yıl süren bir varlıktan sonra İngiliz yönetiminin hareket hazırlıkları bir sürü başka iş yeri ve kuruluşta aynı şekilde başlıyordu. Mayıs'ın ilk yarısının sonunda aralarında 5 ton harita ve 25 resmi arşivin de bulunduğu 227 bin ton araç gereç kaldırılmıştı. İngiltere'ye gittiğine göre beraberinde varlığının belirtisi olan araçları da götürüyordu. Sigara, viski, portakal reçeli ve Hint çayı olarak askeri mağazalarda ne kaldıysa bunların da hepsi yolcuydu. Sir William Fitzgerald'ın son kararını verdiği günün ertesi mavi üniformalı bir polis grubu Bevingrad sınırları içindeki bir binadan sürüyle madeni dolap çıkardı. Dolapların kilitli gözlerinde Criminal Investigation Division'ın raporları saklıydı. İngiliz mandasına karşı müftünün emrindeki katillerle Irgun ve Stern gruplarına bağlı tetikçilerin giriştikleri 30 yıllık başkaldırmanın tarihi. Polisler ağız ağıza dolu kamyonlarıyla birlikte acılı bir tarihin bütün izlerini götürerek Hayfa'ya doğru yola çıktılar. Bu kafile ardında 50 kadar polis memuru bırakıyordu. Onlar Kudüs'ten ayrılmayacaklardı. İngiliz meslektaşların güvenini yitirmeyen son Yahudilerdi belki de. Aynı üniformalar, aynı işaretler ve aynı araçlarla görevlerine devam etmek için düzenli bir yürüyüşle şehrin Yahudi kesiminin yolunu tuttular. Bunlar Kudüs polis bandosunun çalgıcılarıydı. Kötü tepesindeki evinde hala İngiliz tacını temsil eden somurtuk ve yalnız adam için son haftalar epey yıpratıcı geçmişti. İzlenecek yol konusunda hiçbir talimat almamıştım diyor Sir Alan Cunningham o günleri hatırladıkça. Kudüs'te uluslararası bir düzenin sağlanacağını ummuştu. Ama kimse buna gerçekten bağlanmadı diye belirtiyor hüzünle. Hristiyan dünyası gereken işbirliği ve yardımı sağlayacak kadar ilgilenmiyordu bu sorunla. Yüksek komiser Filistin'deki son günlerini ateşkes çareleri aramakla geçirmişti. Bir zamanlar Araplar zaferi çok yakında hissettikleri sıra çağrılarını geri çevirmişlerdi. Şimdi de Ben Gurion'un bütün şehri ele geçirmeleri için kışkırttığı Yahudiler söylediklerine kulak tıkıyorlardı. Cunningham Azzam Paşa ile görüşmek için Jericho'ya bile gitmişti. Azzam Paşa da hükümetini İngiliz birliklerini Kudüs'te tutmaya razı etmesi için ona yalvarmıştı. Aslında Kudüs'te kaç diplomat varsa o kadar da barış planı dolaşıyordu ortalıkta. Uluslararası Kızıl Aç temsilcisi İsviçreli Jacques de Rainier şehri Kızıl Aç'ın koruyucu kanadı altına sokup güvenliğini sağlamayı teklif etti. Güvenlik Konseyi adına hareket eden Fransız, Birleşik Amerika ve Belçika konsolosları ateşkesi kabul ettirebilmek için bitmek, tükenmek bilmeyen çabalar harcıyorlardı. Birleşmiş Milletler Delegesi İspanyol Pablo de Azcarate terazinin bir kefesine bağlı olduğu örgütün ağırlığını koyuyordu. Ama ihtilaf halindeki tarafların kayıtsızlığına Azcarate'nin New York'ta bulunan üstlerinin anlayışsızlığı ekleniyordu. Kendisi insanların birbirlerini öldürmelerine engel olmaya çalışırken Birleşmiş Milletler'de Filistin için kurulan komitenin Kudüs şehrindeki ortak ulaşım sorununu görüşerek zaman harcadığını görüyordu. Burada bir savaşın ortalığı kasıp kavurduğunu ve acele bu savaşı durdurmak için tedbir almazlarsa Kudüs dahil bütün Filistin'in bir savaş alanı haline geleceğini görmeleri için diye yazıyordu. Gerçekten haykırmak mı gerek? Her birinin esin kaynağı iyi niyet olduğu halde bu girişimlerden hiçbiri uzun süreli sonuç vermeyecekti. Her türlü çabanın boşuna olduğu doğrulanınca Sir Alan kendini kalan tek işe verdi, dostlarına veda etmeye. Bunlar arasında Sami ve Ambara Halidi adlı Arap karı koca da vardı. Baş başa bir öğle yemeği yedikten sonra yüksek komiserin bahçesinde Ambara'nın hatırladığı kadarıyla güllerden ve İlyada'dan söz ederek uzun uzun dolaştılar. Bir akşamüstü Sir Alan, Manda yönetiminde görevli Arap ve Yahudi yüksek memurlara son bir davet verdi. Baylar diye söze başladı ima dolu bir sesle. Artık yapacak büyük bir şeyiniz kalmıyor. Hoşça kalın, hepinize başarılar dilerim. Sonra teker teker ellerini sıkarak hepsiyle vedalaştı. Bu hareket memurların pek çoğu için majestelerinin hizmetinde geçen 20-30 yıllık bir hizmete son veriyordu. Sir Alan o gün başka birinin de ziyaretini kabul etti. Pek çok konuda görüşleri ters düştüğü halde Golda Meir ve İngiliz Yüksek Komiseri birbirlerine hep saygı duymuşlardı. Kafalarını kurcalayan sorunları tartıştıktan sonra Sir Alan kişisel bir öğüt vermekten kendini alamadı. ''Sanırım kızınız Negev'deki kibutslardan birinde'' dedi. ''Savaş patlayacak. Ben oradaki Yahudi topluluklarının bunun dışında kalabileceklerini sanmıyorum. Ne kadar yiğit olurlarsa olsunlar, Mısırlılar hepsini ezecek. Onu yanınıza almanız daha temkinli bir davranış olmaz mı?'' Golda Meir bu yakınlıktan pek duygulandı. Size teşekkür ederim diye karşılık verdi. Ama oradaki bütün kızlarla oğlanların birer annesi var. Hepsi çocuklarını evlerine alırlarsa Mısırlıları kim durdurur? Kudüs dev bir kibutsa benziyor. İngilizlerin gidişini hemen öncesinde bir Kudüslü şehrin Yahudi kesimini böyle anlatıyordu. Ama çok sarsılmış umutsuzluk derecesinde aç bir kibutslu Kudüs. Nashon harekatı sonucu ilk konvoyun gelişini selamlayan coşkunluk kaybolmuştu. 1800 ton yiyeceği Dove Joseph'in 2 aylık bir kuşatma için kesinlikle gerekli gördüğünün yarıdan azı sıkı sıkı korudan depolara kapatılmıştı. Her hafta kapılar halka dağıtılan sefil payın çıkarılması için açılıyordu. Manda yönetiminin son haftası verilen yiyecek Kudüs'ün ciddi durumunu yansıtıyordu. Topu topu 100 gram kurutulmuş balık, bir o kadar kuru fasulye, mercimek, hamur işi ve 50 gram margarin. Renkli bir yer olan Mananeh Yahuda pazarı bomboştu. Taze besinler çoktan suyunu çekmişti. Dove Joseph'in görevlendirdiği bazı kişiler birkaç sandık sebze ve bir iki koyun edinme umuduyla geceleri gizlice birkaç dost Arap köyünü dolaşıyorlardı. Yakıtı idareli kullanmak amacıyla şehirdeki 29 fırın 5'e indirilmişti. Bunların günde 25 bin somun ekmek yapmalarına izin veriliyordu. Yani adam başına çeyrek ekmek. Kol işçilerini güçsüz bırakmamak için Dove Joseph günde 5000 kap yemek dağıtılan bir halk kantini kurdu ve böylece onlara fazladan haftada 2 yemek sağladı. Çikolatalı pastaları ve kremalı turtalarıyla ün salan Ben Yahuda sokağının kahveleri artık müşterilerine şekerli denebilecek bir maddeyle kaplı kara ekmek dilimleri sunuyordu sadece. Yalnız takas ve kara borsa söz konusuydu. Bir yumurta 20 zeytine gidiyor, bir kutu konserve değerinin 100 katı ediyordu. Şehirden ayrılan İngiliz Yahudisi birkaç aile ellerindeki yiyecekleri bazen akıl almaz fiyatlar karşılığında sattılar. Yine de bozguncuların sayısı pek azdı. Kesin bir kararlılık ve ne kadar güç olursa olsun bu durumun bütün öteki durumlara yeğ tutulması gerektiği inancı ailelerin büyük çoğunluğuna hakimdi. Haganah subayları ortada ikinci bir yol bulunmayışından yararlanıyorlardı. Ölümle yüz yüze gelecek yetenekle değilseniz diyorlardı genç askerlere, her zaman kaçabilirsiniz. Ama unutmayın ki 1 kilometre boyunca değil 1000 kilometre boyunca koşmanız gerekecektir. Yakıt sıkıntısı da aynı ölçüde düşündürücüydü. Otobüsler akşam erkenden seferden alınıyordu. Taksiler ortadan kaybolmuş ve Haganah özel arabaların çoğuna el koymuştu. Pek az ailenin günlük ihtiyaçlarında kullanabileceği gazı vardı. Son gaz bidonları da kara borsada 12 sterlin gibi akıl almaz fiyatlarla dolaşıyordu. İnsanlar yemeklerini bahçelerde ve avlularda odun ateşi üzerinde pişiriyorlardı. Birkaç fırsatçı verimli bir odun ve çalı çırpı ticaretine atıldı. Belediye halka önce kaynama derecesine getirilen suda yemek pişirmeyi sağlayan ısı kaybetmez tencereler yapmayı öğretti. Haftalar boyu elektrik santralı müdürü Alexander Singer ışıl ışıl aydınlanan Kudüs'ün Arap mahallesini seyretmek zorunda kalmıştı. Oysa kendisi şehrin Yahudi kesimini karanlığa mahkum etmek zorundaydı. Bu karartma mazot yedeklerini korumasını sağlıyordu. Hala çalışan tek jeneratör için topu topu 400 ton yakıt kalmıştı geriye. Bununla da hayati kuruluşları, hastaneleri, fırınları ve bazı sanayi kollarını besliyordu. Ama Kudüs halkının çilesi sona ermemişti. 7 Mayıs öğleden sonra manda yönetiminin sona ermesinden tam bir hafta önce musluklarından tek damla su akmadı. Araplar şehri besleyen Ras el Ayn su yolunu uçurarak Yahudileri susuzluktan ölmeye mahkum eden Yüksek Arap Komitesi'nin verdiği sözü tutmuşlardı. Bir tek Dov Joseph'in ve Slav İdaresi Müdürü Zvi Leibovic'in ileri görüşlüğü artık şehri bir felaketten koruyordu. Ocak ayından beri Leibovic sabırla şehrin bütün sandıçlarını doldurmuştu. Yedekleri 115 bin metreküpü buluyordu ki öngördüğü amansız kısıtlamayla bu 115 gün dayanmayı sağlayacaktı. Kısıtlama sınırlarını öğrenmek için de kişisel bir deneye başvurmuştu. Karısıyla birlikte günler boyunca dairesine kapanmış, harcadıkları suyu yavaş yavaş azaltarak taban saydığı adam başına günde 8 litreye kadar indirmişti. Bu 8 litreyle herkes susuzluğunu gidermek ve gölgede 40 dereceyi bulan bir sıcakta bütün ihtiyaçlarını görmek zorundaydı. Halka yardımcı olmak için Leibovic bulduğu suyu boşa harcamadan kullanma yöntemini açıkladı. Tuvalete dökülmeden önce bu su önce yiyeceklerin pişirilmesinde, ardından yıkanma ve temizlenmede, sonra da bulaşıkta kullanılıyordu. Her türlü telaşı ve kargaşalığı önlemenin en iyi yolunun halkı su almaya mecbur etmek yerine suyu halkın ayağına götürmek olduğuna inanan Leibovic, tankerlerle belediye arazözlerini seferber etti. Bu araçların yollardan geçişi kısa sürede bütün ev kadınlarını dışarı çekmeye başladı. Üçer günlük su dağıtılıyordu. Haftalar boyu korkunç bir güneşin ve Arap mermilerinin altında Kudüs kadınları ellerinde ibrikler, şişeler, süt kutuları ya da çaydanlıklarla yürüyen su depolarının önünde kuyruk oldular. Ama Kudüs bir kuşatmanın zorunlu kıldığı yoksunluklar arasında Tanrı'dan gelen bir işaretle karşılaşmasa gerçek anlamıyla kutsal şehir olamazdı. Nisan'da Naşon harekatına katılan konvoyların gelişinden önce bir mucize olmuş ve yerden biten yabani bir ot halkı açlıktan kurtarmıştı. Hubeysa ıspanağa benziyordu. İlkbahar yağmurlarıyla her yanda bitmişti. Rehabiya mahallesinin kibar kadınları da Yemenli işçi kızlar gibi gidip bununla sepetlerini doldurmuşlardı. Kuraklık bu otu yok etmeden ıspanaklı börek adıyla Eden Oteli'nin yemek listesinde bile arz-ı endam eylemişti. İngilizlerin gidişinden birkaç gün önce o mevsim için alışılmamış olan bardaktan boşanırcasına bir yağmur 3 gün süreyle Kudüs'e yağdı ve her yanda yeni Hubeyza kümeleri fışkırttı. Şehrin bilge kişileri Tanrı bizimle birlikte diyebildiler. Mısır'dan ayrıldığımızda bize kudret helvası gönderdi. Bu kez sarnıçlarımızı doldurmak ve Hubeyza'yı yaşartmak için bize yağmur yolluyor. Eskişehir'in Yahudi mahallesindeki karanlık avlularda ve daracık sokaklarda Hubeyza yoktu. Taşlarının tutsağı olan 1700 kişi ve 200 asker, tüfek sesleriyle mezmurların tek düze okunuşunun birbirine karıştığı bir karşıtlıklar dünyasında yaşıyorlardı. Haganah'ın genç savaşçıları Arap nişancılarını damlardan kubbelere doğru kovalarken, Kudüs'ün Yahudi halkının kadim meşalesi sinagogların gizliliğinde hatırlanamayacak kadar uzak bir geçmişte kalan eğilimini sürdürüyordu. Askeri şefleri mahallenin hayatını ilgilendiren planları hazırladıkları evin hemen ardında hasırlara bağdaş kurmuş yaşlı başlı hahamlar ölümsüz İsrail'in kutsal metinlerini yazıp duruyorlardı. O ana kadar Arap saldırısından sadece İngiliz nöbetçilerinin koruduğu bu adamın savunulmasının gerekliliğine bile sertçe karşı çıkılıyordu. Şaltiel bu mahalleyi savunulmaz sayıyordu. Kaç kere de boşaltılmasını istemişti. Arap komşularıyla hoşnutluk verici bir çözüm yoluna varacaklarına inanan mahalle ileri gelenleri de Haganah'ın çekip gitmesini istiyorlardı. Sir Alan Cunningham, Filistin hahambaşı Isaac Herzog'u buraları terk etmenin gerekliliğine inandırmak için boşuna uğraşmış durmuştu. Saygıdeğer ihtiyarın ret cevabı bu bir karış kutsal toprağın uyandırdığı derin heyecanı yansıtıyordu. Buranın savunucuları birbirini izleyen Yahudi kuşaklarından arta kalan mirası muhafızlarıdır demişti. Bu savunmadan sorumlu olan Subay Moshe Rusnak böylesine özel bir komutanlık için gerekli askeri ve dini niteliklerden yoksun bir çekti. Bir yardımlaşma derneği olan Tipa Çalav'ın yani süt damlası şubesinin bulunduğu eski bir binada karargah kurmuştu. Şimdi komutası altında bulunan gençlerden çoğu bu binaya annelerinin kollarında girmişlerdi ilk kez. Yardımcıları da dört bir yandan gelmiş kişilerdi. Bunların en yeteneklilerinden biri olan Abraham Ornstein, mahalledeki Aşkenazların haham başısının oğluydu. Askeri uğraşlarının yanı sıra kutsal günlerde tahkimat yapılması ve tünel kazılması ya da bir sinagoga yerleştirilen destek noktasına bir kadının komuta etmesi gibi dinsel tutuculuğun yasakladığı görevlere hahamların izin vermeleri için onlarla Haganah arasında aracılıkla yapıyordu. Arkadaşları üzerinde en çok etkisi olan subay sporcu yapılı bir İbrani Üniversitesi öğrencisiydi. Emmanuel Medav da Eskişehir'de dünyaya gelmişti. Yürekli olduğu kadar cömertti. Çocuklar ona bayılır ve kutsal cumartesileri gürül gürül sesiyle okuduğu mezmurlar mahallenin sofu halkına simgesel bir rahatlık getirirdi. Ama her şeyden önce silah ve patlayıcı madde kullanmada uzmanlaşmış gerçek bir komutandı. Arkadaşları onda büyücü elleri bulunduğunu söylerlerdi. Böyle bir havada 22 yaşındaki bir İngiliz kızının orada bulunması çok şaşırtıcı oluyordu. Dinine bağlı bir Yahudi ailenin kızı olan Esther Kellengold, bir itfaiye müfrezesinde babasıyla birlikte gönüllü görev alıp Londra'nın bombalanmasını yaşamıştı. Nazi kamplarında olup biten korkunç şeylerin ortaya çıkışıyla çok sarsılmış, 1946 yılında öğretmenlik yapmak üzere Filistin'e gelmişti. Kısa sürede de Haganah üyeleri arasına katılmıştı. Bugün 1948 kışı boyunca yaşamasına yardımcı olmak istediği dağınık ulusun kalbi uğruna çarpışmak için yanıp tutuşuyordu. Paskalyalar hemen sonra da bu dileği yerine geldi. Hasta bakıcı kılığı da bürünen Esther Kellengold Eskişehir'e girmeyi başardı. Labirenti andıran ve kubbeler, merdivenler, dönemeçlerle kesilen daracık sokakları, eğri büğrü düzensiz garip cepheleri, haham başlıklarını andıran takke biçimi damlarıyla mahalle gerilla ve kişisel kahramanlık için az bulunur bir çevreydi.